Bueno, es...
...15 Eylül Perşembe, hepinize mutlu, huzurlu bir akşam diliyoruz. Gün Ötesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın sevincini duyuyoruz. Program yapımcımız Sevinç Bila, teknik sorumlumuz Hüsnü Aslan, program sunucumuz ben Ümit Dandul. Bu akşam stüdyomuzda iki önemli konuğumuz var ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olup bitenleri bizler için çok özel yorumlarıyla değerlendirecekler. Çok keyifli bir Gün Ötesi programı sizi bekliyor. Gün Ötesi'ne hoş geldiniz. Saatlerimiz 18.04 ve stüdyomuzda iki konuğumuz olduğunu söylemiştim. Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Can Baydarol. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Dandık.
Diğer konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Bülent Şenver. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İki önemli konuğum var. Aslında ikisi de Gün Ötesi'nin konuğu oldu. Daha önceden programları paylaştık. Ama Türkiye'nin gerçekten dış siyasetinde, iç siyasetinde ve az önce sevgili hocamız Can Baydaroğlu'nun da program öncesi bana hatırlattığı gibi dünyada her şey ekonomiye endeksli. Bütün dengeler aslında ekonominin hassas tartılarında oynuyor, değişiyor notunu da seslendirdikten sonra tabii ki bu ekonomik kaygıların yaşandığı süreci hem dünya ekonomisine de göz atarak birazcık yeni dengeleri de kollayarak değerlendirmeye çalışalım. Her zaman bir saat başlıyoruz. Nasıl bitiyor ben anlamıyorum. Onun için hiç vakit kaybetmeden şöyle başlayalım arzu ediyorsanız. Başbakan Erdoğan bir tura çıktı. Bu turda şöyle bir beklenti var. Gerçekten Türkiye'nin siyasetini örnek alan ve Arap Baharı dediğimiz kimileri sonbahar diyor. Hatta siz karnabahar demiştiniz değil mi?
Öyle bir şey mi demiştiniz? Öyle bir şey çıkmış.
Evet, herkes değişik isimlendiriyor ama çevremizdeki ülkelerde olan demokratik ve değişim rüzgarları ki bazen bu demokratik de olamayabiliyor. Çünkü bu değişim rüzgarlarından bir tanesiyle ilgili tepkiler geldi. Başbakanın yaptığı açıklamalara Mısır'dan bir grup, bir dakika biz böyle düşünmüyoruz. Biz gerçekten bu hareketin bu adımları atarken durduğumuz köşeyi başka belirledik şeklinde. Yani anti-layık bir bildirimde bulundular. Dolayısıyla her şey göründüğü gibi değil galiba bu coğrafyada. İsterseniz öncelikle Başbakan'ın gezisiyle yola çıkalım. Gezi neyi hedefliyor Sayın Hocam Can Baydarol? Bu geziden hedeflenen şeyin tabii ki ekonomik çıkarlar olduğu çok net bir şekilde ortada. Ama bakalım hedefin neresine gelecek gerçekten bu üst düzeyde başlayan gezi.
Şimdi tabii bir saatimiz yetmeyecek bütün bunları tartışmak için. Herhalde birkaç gün bunu tartışsak, hani tam tatmin olmasak da bazı sonuçlara varmak mümkün olabilir. Ama çok basit söylemek gerekiyorsa, işte Türkiye bugün dünya ekseninin diyelim bir yerden sonra doğuya kaydığı bir paradigma içinde geçiyor. Ve bu dünya ekseni çok hızlı değişiyor. Yani hatta ya dünya çok fazla gereğinden fazla hızlandı mı diye düşündüğümüz bir ortam yaşıyoruz. Yani sabah yazdığımız bir yazının birkaç saat içerisinde eskimesi ve eğer o andaki gelişmeyi takip etmiyorsak bir anda ben nereye atladım diye kendi kendimize sorguladığımız bir periyottayız. Ve düşünün çok değil bundan birkaç ay önce Usama Bin Laden'in öldürülmesiyle birlikte çok enteresan bir yorum çıkmıştı ortaya. Le Monde'u okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Diyordu ki İslami cihatçılar kaybetti, demokratik İslamcılar kazandı. Yani belki bu yeni paradigma içerisinde bütün bu olguları da değerlendirmek mümkün. Yani dikkat ederseniz içinde yaşadığımız bölgede tabii parantez arasını almak lazım. Ne kadar demokratik olabileceği, çünkü demokrasi sonuçta bir kültürdür. Yani siz artık demokratik oluyorsunuz demekle ve ortaya bir sandık koymakla demokratik olunmuyor. Yani işte Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasiye gelebilmek için yaptığı mücadeleye geçtiği evreleri düşünürsek, ki içinde canlı olarak yaşadık, güçlüklerini hep beraber yaşıyoruz ve hala demokrasimizle, hukukumuzun üstünlüğüyle ilgili sorgulamalarımız var. Ve şimdi siz kalkıp hiç bu kültürden nasip almamış bir coğrafyaya bir Türkiye modeli sunmaya da çalışıyorsunuz. Ha, Türkiye bu anlamda bir kere şunun altını da çizelim. Seçilmiş bir ülke bence. Yani Batı tipi demokrasinin İslam'la bağdaştığı belki tek örnek dünyada olarak desteklenen de bir yapı arz ediyor. Yani Başbakan'ın bu gezileri sırasında demokrasiye, laikliğe yaptığı vurgu aslında söylemde güzel bir vurgu. Ama ne kadar gerçekçi vurgu? Şimdi işte İslam Kardeşleri Örgütü Mısır'da karşımıza çıkıyor veya işte İslam Biraderler mi diyeceğiz, daha Türkçe nasıl çevirdiğimizi.
Müslüman Kardeşler.
Müslüman Kardeşler diyelim. Müslüman Kardeşlerin şu anda 3 ayrı fraksiyona bölündüğünü de görüyoruz. Şimdi hangisi bunlardan iktidar olacak?
Peki onlardan gelen açıklamayı ben seslendireyim. Bakın şunu söylemiş Mısır'da Müslüman Kardeşlerden bu cemaatin sözcüsü olan Mahmut Gazlan. Başka ülkelerin deneyimleri kopyalanamaz. Türkiye'nin özgür koşulları, laik sistemi kabullenmesi ve onunla yaşaması gerektirdi. Erdoğan bizim iç işlerimize karışamaz demiş. Kısaca şunu söylüyor. İşte, Türkiye'deki model aslında bizim de çok aklımıza yatan bir şey değil.
Şimdi işte orada biraz İslami cihat esintisi var. Artı belki şunu söyleyerek hocama ondan sonra pas atmakta yarar olur. Yani biz işte komşularla sıfır sorun, barış vesaire diyoruz. Hangi komşuyla?
Ya komşudaki değişimde kim gücü elinde tutuyor?
Şimdi yani çünkü hani dans ederken bir kavalye lazım, bir şey lazım. Yani sonuçta tek başınıza bu dansı yapamıyorsunuz. Komşunun hangi iktidarıyla ve şu anda aslında yaşadığımız, yani bütün bu ziyaretlerin perde arkasında tabii ki bir ekonomik öncelik alma çabası çok net seziliyor. Fakat iktidara kimin geleceği konusunda işte bunun ilkbahar mı olacak, sonbahar mı olacak, yoksa ortada bir karnabahar mı olacağı noktası biraz da yeni coğrafi koşullarda şekillenecek yapılara da tabi.
Minik bir virgül, ben hemen Başbakan'ın bu alandaki söylemini seslendirmek istiyorum. Başbakan Sayın Erdoğan şunları söyledi gezisinde ve bu açıklamayı nereye yaptı? Tunus'taki NATO isimli bir kuruluşun veya bir hareketin sorularıydı bunlar. Onlarla bu söyleşi yapılırken Başbakan'ın açıklamaları. Birebir okumaya çalışıyorum. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'yi tanımlarsam verdiğim cevap herhalde sizin için yeterli olacaktır. Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Demokrasi ile ilgili düşüncelerimi zannediyorum anlattım. Herhalde onları yeterli buluyorsunuzdur. Laiklik konusunda Anglo-Sakson bir laiklik anlayışı veya batılı anlamda bir laiklik anlayışı değil. Kişi laik olamaz. Devlet laik olur. Ve her gruba da eşit mesafededir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister ateist olsun, hepsinin güvencesidir devlet. Olayın aslı budur. Bu tartışmalara vesile olabilir. Biz böyle inanıyoruz, böyle düşünüyoruz. Başbakan Sayın Erdoğan'ın açıklamaları bunlar. Şimdi, öte taraftan Müslüman Kardeşlerden gelen Türkiye'deki laiklik anlayışı ve Türkiye'nin Mısır'da biliyorsunuz bu değişim süreci yaşanarken örnek alındığını biz defalarca Mısırlı gazetecilerden, oradaki bazı siyasetçilerden programımıza da konuk ettik. Bunun duyumlarını aldık ama ilk çatlak ses Müslüman Kardeşlerden geldi. Bizim İç işlerimize fazla karışmayın. Bizim belki de kafamızda şekillendirdiğimiz, Mısır için düşündüğümüz yapılanma başka dediler.
Şunu da sorayım da hocam. İslami statüko mu yoksa İslami revizyonist bir hareketten mi bahsediyoruz?
Bülent Çember.
Evet, bu laiklik kelimesi hakikaten çok önemli bir kelime. Şu açıdan çok önemli bir kelime. Bunun tanımını her taraf kendine göre yaptığı için ve değişik algıladığı ve değişik yorumladığı için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani laiklik ne demek? Yani ben bunu gençlere de sorduğumda her birinden farklı farklı sesler yükseliyor. Hatta bir televizyon programcımız eline bir mikrofonu alsa da sokaklarda sorsa laiklik nedir diye, bakın ne tür cevap. İlginç cevaplar çıkacaktır. Tabii eğer laikliği biz bir şekilde bir ülkenin yönetimini, dini esaslara ve kurallara göre değil, bunu bizim uluslararası camiada kabul edilmiş kurallara göre bir yönetim tarzı, bir idare tarzı belirleyerek yapma diye algılarsak, o zaman tabii diyoruz ki o zaman kişi laik olamaz. Çünkü laiklik demek dinsizlik demek değildir. Yani her kişi belirli bir dini kabul edebilir. Ama kişi açısından laiklik bana göre şu demektir. Kişi açısından laiklik bir başkasının dinine saygı göstermek, kendi dinini kendi içinde yaşayarak, gösteriş yapmadan Allah'ı ile dini arasında ve vicdanı arasında kendi dinini yaşayan ve bunu hiçbir zaman bir gösteriş haline dönüştürmeyen insanın tavrıdır laik insan. Yani bana göre bir kişi laik olabilir ama o laiklik anlamı dinsizlik değildir. Elhamdülillah ben Müslümanım ama ben laikim, şu manada laikim, başka dinlere saygı gösteren kişilere saygım var. Onlarla birlikte yaşayabilirim. Onlarla kavga etmeden yaşayabilirim.
Burada anahtar bir kelime var hocam. Onu söylemek istiyorsunuz aslında değil mi? Kendi inancınızı baskı unsuru olarak kullanmak. Yani evet. Gösteriş olarak belki çok açıklamıyor. İnancınızı ifade edersiniz.
Hatta benim hocamdan anladım. Biraz da tevazu var bu işin için.
Yani evet. Buradaki anahtar kelime o değil mi? İnsanların kendi inançlarını başka inançlardan olan insanlara bir baskı unsuru gibi sunmadan ifade edebilmeleri.
Evet, ama devlet dediğimiz zaman da tabii ki devletin kurallarını bugünkü dünya kurallarına, yöntemlerine, metotlarına uygun bir şekilde düzenlemesi ve uygulaması gerekiyor.
Peki buradan hemen Arap Baharı yaşayan ülkelere geçiş yapalım hocam.
Evet.
Jet gibi. Ve bu anlayış oralarda hükmedecek mi? Bu anlayışta yeni evet. adımlar atılacak mı?
Şimdi bu şu çok önemli bence. Bu ülkeler bir şekilde kendilerine stratejik açıdan bir soru sorup bir cevap vermek zorundalar. Şu anda o geçiş dönemini yaşıyorlar bu ülkeler. O soru ve o cevap da şu. Şu anda içinde bulundukları durum onları gelişmiş ülke seviyesine çıkarabilecek, gelişmiş ülkelerin refah seviyelerine çıkarabilecek bir durumda şu anda onlar değiller. O zaman biz gelişmiş ülkelerin refah seviyelerinde yaşamayı arzu ediyor muyuz, etmiyor muyuz diye buna bir cevap bulmaları gerekiyor. Ve refah seviyesini yükseltmeyi arzu ediyorlarsa, o zaman muhakkak içinde yaşadıkları mevcut toplum düzeninde bir takım değişiklikler yapmaları gerekiyor. Yurt dışındaki hiçbir yatırımcı doğru dürüst kanunları olmayan, mevzuatı olmayan bir ülkede iş yapmak istemiyor. Hiç kimse parasını mafya düzeni gibi çalışan, bugün siyah denilene yarın beyaz denilebilen bir ülkede yatırım yapmak istemiyor.
Dengelerin çok oynak olduğu bir yerde kimse parasını risk etmek istemiyor.
O zaman eğer siz birinci ligde oynamak istiyorsanız o birinci ligin kurallarına uygun yasalar, kurallar, hakemler, oyuncular, antrenörler zemininizi yani iş yapma zemininizi, ekonomik zemininizi buna uygun hale getirmek zorundasınız.
Ama bu sabah İsviçre ile ilgili bir haber vardı hocam. İsviçre'de bir bankada bir yetkili üzerinde olmayan bir takım yetkileri kullanarak 2 milyar sanıyorum dolarlık bir kayıba uğratmış söz konusu bankaya.
Suistimal.
Gözünüze battı mı bu haber bilmiyorum.
Evet.
Yani İsviçre bile gerektiği kadar bence güvenli değil eğer para söz konusuysa.
Bu şu buradaki örnek şöyle çok güzel bir örnek. Dünya var oldukça ve insan olduğu sürece ahlaksızlık devam edecektir. Yani bu kaçınılmaz. Ahlaksızlığın sıfır olduğu bir dünya ben düşünemiyorum.
Ne doğuda ne batıda.
Evet. Ama şu çok önemlidir. Bunun boyutları önemli. Yani her konuda ahlaksızlık, her yerde ahlaksızlık 7/24. Hani bizim bankamatiklerimiz gibi 7/24, 365 ahlaksızlığın olduğu bir ortam da yaşanabilecek bir ortam olmuyor. Tabii bunu göz ardı etmeden ben diyorum ki muhakkak bu ülkeler, bu Arap ülkeleri kalkınmak için ve yatırımcıların o ülkelerde yatırımlarını geliştirebilmeleri için ve de o ülkelerdeki gelir dağılımını düzeltmeleri için muhakkak demokratik bir yapıya doğru gitmeleri gerekiyor. Laiklik de bunun içerisinde eğer dinle devlet işlerini ayırmak diye de tanımlar isek, görecekler ki dinle devlet işlerini ayırmadıkları takdirde oradaki yaşama kuralları, oradaki ekonomik kurallar dünya kurallarına uymayacak. Uymayınca da onu uydurmak zorunda kalacaklar. Ya kendi şeriat kurallarını oraya uyduracaklar veyahut da biz şeriatla yönetilmeyeceğiz. Yani biz demokratik kurallarla Nasıl ki Türk Ticaret Kanunumuz var, Medeni Kanunumuz var, Vergi Usul Kanunumuz var. Bu tür kanunlarla yönetilmek zorundayız diyeceklerdir.
Şimdi ben şöyle bir başlıkla gelmek istiyorum. Çünkü Jet gibi Mısır gezisine geleceğim tekrardan ama oradaki yaşanan bu Arap Baharı sürecinde ilk defa olarak bu Arap Baharı'nda ki taraflar yani var olan rejimlere karşı cesaretli adımlar atıp sokaklara dökülenler, ellerine silah alanlar yavaş yavaş artık neyi hedeflediklerini de seslendirmeye başladılar. Bu ilki Mısır'dan geldi ama bundan sonra bakalım Libya'dan, Suriye'den neler gelecek göreceğiz ama ben şunu söylemek istiyorum ve bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Belki minik reklam molasından sonra bu başlıkta gireceğiz. Başbakanın Mısır gezisi, ben İngiltere gazetelerini yakından takip ettiğim için biliyorum. Belki de o dili bildiğim için, oradaki kültürü çok iyi tanıdığım için. İlk defa İngiltere gazetelerinde bir başbakanın gezisi bu kadar geniş yer aldı. Hangi başlıklarla yer aldı? Türkiye, çevresindeki ülkelere çıkartma yapıyor. İsrail'e karşı cephe oluşturmaya çalışıyor. Guardian gazetesinde var olan bir köşe yazısının başlığıydı bu. İkincisi, İsrail haricinde Türkiye'nin oradaki oluşturmaya çalıştığı İsrail'e karşı o çevresindeki ülkelerle İsrail'in bugüne kadar çok cebbal ve dik durduğu noktada hani bir cephe oluşturma iddialarının yanında Türkiye var olan pastadan ciddi anlamda bir pay kapma çabasında. Bu tür yorumları çok net bir şekilde İngiltere gazetelerinde gördüm. Aslında uzun süredir İngiliz gazeteleri bizim dışa böyle bu şekilde başbakanımızın bir gezisini başka anlamlar da yükleyerek, kendilerine göre şekillendirerek seslendirmiyorlardı. Bu gezi gerçekleşiyor. Bunlar benim İngiliz gazetelerinde gördüğüm yorumlar ama birdenbire Fransa'nın anahtar ismi, bize de pek sıcak davranıp davranmadığı da tartışılır, Sarkozy ve İngiltere'nin başbakanı jet gibi bir kararla sanki bizim başbakanı sollarcasına Libya'ya gittiler. Aslında biz şunu anons etmeye hazırdık. İlk defa Libya'da yaşanan süreçte bir devlet, bir devletin en üst yetkilisi Libya'yı ziyaret ediyor diyorduk ama birdenbire daha hızlı treni alan siyasetçiler oldu.
Ama ilk büyükelçiliği biz açtık.
Evet biz açtık, o doğru.
Yani orada hiç olmazsa öncelik bizde.
Ve çok da cesaretli bildirimleri oldu Türk Dışişleri Bakanlığı'nın. Şimdi buraya geleceğim. Bu galiba yavaş yavaş oradaki ticari hacim içinde hangi ülkelerin pay kapma çabasında olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bunu konuşarak başlayacağız. Minik bir reklam molasından sonra. Evet. Ve bu paniğin de nedenlerini soracağım size. Kamerun'la Sarkozy neden apar topar valizlerini toplayıp Libya'ya gittiler?
PTT kredili hesaptan hediye yağmuru. Demir inşaattan bir daire, 3 Ford Transit Connect, 25 Vestel No Frost buzdolabı, 35 Vestel LCD televizyon kazanma şansı sizi bekliyor. 14 Eylül 15 Aralık tarihleri arasında PTT kredili hesaba başvuran herkes çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Ayrıntılı bilgi için ptt.gov.tr'ye, başvuru için PTT iş yerlerine bekliyoruz.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Yeni Kraft'ın kazancınıza kazanç katmak için tasarlandı. Yeni nesil motoru ve yepyeni iç tasarımıyla turizm, servis, hap ya da okul taşımacılığı. Sektörünüz ne olursa olsun bundan böyle en büyük yardımcınız olacak. Volkswagen yetkili satıcınıza gelin, Yeni Kraft'la tanışın.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Milyoner.com'dan hem de bu sefer 320 beygir Infinity. 31 Ekim'e kadar Milyoner.com'da şans oyunu oyna, Infinity kupe kazanma şansını yakala.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Geçiş Petlas yolda bırakmaz. 4 Petlas lastik alana 1 yıl yol yardımı hediye. Petlas, Türkiye'nin lastiği.
Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24 Adopen.
Gün Ötesi devam ediyor.
Reklamlar öncesinde ben soruyu sordum. Ve İsterseniz şimdi bu sorunun cevaplarını değişik boyutlarıyla konuklarımız değerlendirsinler. Radyolarını yeni açan konuklarımızı hatırlatmak istiyorum. İki tane stüdyo konuğumuz var. Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Can Baydaroğlu ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi sevgili Bülent Çember bizlerle birlikte. Evet, Sayın Hocam, sizden başlayalım. Ne diyorsunuz?
Yani şimdi soruyu belki biraz hatırlatarak da tekrar
peki
başlayalım.
Şimdi iki Kamerun ve Sarkozy'nin iki önemli ismin apar topar ziyaretinden yola çıkalım ve ben bir de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Erdoğan'ın Mısır gezisiyle o bölgedeki başlattığı turun Avrupa gazetelerinde ne kadar geniş yer bulduğunun altını çizmiştim. Dolayısıyla ufak oldu bir panik mi yaşanıyor bu süreçte sevgili ya Avrupa şimdi ülkesi, Avrupa Birliği içinde yer almayı planladığımız ülkelerde?
Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bir kere bir yanlış algı ortadan kaldırmak için şu andaki Avrupa Birliği de bir temennidir aslında. Yani Avrupa Birliği kurmak bir hedef. Ama şu andaki görüntüye bakarak bir Avrupa Birliği var dersek bence yani eksik bir binanın kapanmamış çatısı ve ince doğraması hiç girilmemiş hali olarak tasvir etmeyi tercih ediyorum. Ve muazzam bir o İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan dayanışma felsefesinden şu anda biraz her ülke kendi gemisini kurtarma telaşı içinde olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla o dayanışma ruhu bir kere yok. Yani bunun bir altını çizelim. Yani Sarkozy ve Cameron'un hızla Türkiye'den önce oraya gitmesi, evet, çok net bir şekilde bir ortaya çıkacak yeni ekonomik koşullardan pastadan pay kapma.
Bir de Sarkozy'nin açıklamasını hemen bir cümleyle size söyleyeyim. Belki biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya ziyaretimi özgür bir Suriye'yi umut edenlere adıyorum demiş.
Tamam, çok iyi. Yani Suriye'ye de oradan. Elini uzatıyor.
Evet.
Şimdi bu tabii böyle bir emperyal dönem özlemi ve hala biz emperyal devletiz. Yani hani ulus devleti bitirmek üzere bir AB olgusu içerisinde hareket edenlerden, şimdi yeniden eski emperyal duyguların ön plana çıktığı yeni bir konsepte geçiş burada ortaya çıkıyor. Halbuki bakarsanız yani tamam, Türkiye'de gayet tabii ki sonuçta bu bir real politik sahasından bahsediyoruz. Dış politikada idealler kadar, hatta daha fazla real politik zeminler üzerine inşa edilen bir oyun. Satranç tahtasıdır bu. Tabii ki Türkiye'de burada real politiğin gerektirdiğini yapacaklar. Türkiye'de öte yandan işte bir parça daha böyle şimdi ara sıra telaffuz edilen o yeni Osmanlıcılık havası da hissediliyor ve Batı basında sürekli olarak bunun altını defaatle çiziyor. Yani İngiliz gazetelerindeki o başlıklar boşuna atılmıyor bu anlamda. Yani onu da çok net altını çizmek gerekir düşüncesindeyim. Ama sonuçta galiba her şeyin başında bir şey unutuluyor. Siz İsrail'den de bahsettiniz ve İsrail'e karşı Türkiye Arap cephesini mi genişletiyor? Yahu Türkiye şayet Arap coğrafyasına kendi demokratik kültürünü zerk ederse, zaten Arap coğrafyasındaki bütün ülkeler kendi içlerinde didişmekten İsrail'e karşı tehdit unsuru olmazlar. Yani dolayısıyla baktığınızda böyle çelişkili bir yoruma geliyoruz. Yani demokrasiler bugüne kadar kendi aralarında savaş yapmamış. Şimdi dolayısıyla İsrail'in belki de en büyük çıkarı Türk modelinin buralara işte bir demokrasi, çünkü demokrasi dediğiniz tamam işin içinde insan var ama hocam biraz önce gayet güzel açıkladı işte laiklik, buna bağlı ilkeler, buna bağlı yönetim modelleri vesaire. Şimdi bütün bunları siz bu coğrafyada geçerli yönetim ilkeleri haline dönüştürürseniz zaten bu bölgede fazla sorun kalmaz. İsrail de dahil olmak üzere. Yani şimdi burada dolayısıyla bizim işte AB'ye aidiyetimiz falan da bugünlerde tartışılır hale geldi. Ya bizim AB'ye aidiyetimiz sadece ekonomiyle sınırlı değildir. İşte bu değerler manzumesinin burada tartışılması. Ben işte bu sabah bir yazı yazdım. Orada artık koymadım, girmedim detayına ama şu anda yaptığımız şike tartışması bile, emin olunuz, Türkiye'deki hukukun marka değerinin tartışması ile ilgili bir tartışmadır. Ve o hukukun marka değeri ne kadar geçerliyse benim ihraç edeceğim demokrasi kültürü, hukuk kültürü o kadar geçerli olacaktır bu coğrafyada. Şimdi bütün bunların arka planında da ciddi bir Batı desteği aslında bugüne kadar dolaylı ya da doğrudan ifade ediliyordu. Ama ne zaman ki iş artık durum ortaya çıktı, Fas'tan pay kapma noktasına geldi, işte işler orada karışmaya başlıyor. Yani dolayısıyla bu acaba idealize ettiğimiz ilkeler manzumesinin bu coğrafyada hakim olması mıdır? Yoksa eski tas eski yaman Birinci Dünya Savaşı öncesindeki pasta kapma payına dönme mücadelesi midir? Yani şu anda aslında karşımızda gördüğümüz sis bulutunun ve tam olarak algılayamadığımız, idrak edemediğimiz perde arkasının temel verileri bu şekilde maalesef karşımıza çıkıyor.
Yani, peki. Burada hemen Sarkozy'nin söylediklerini seslendirdim. Libya ziyaretimi, özgür bir Suriye'yi umut edenle de adıyorum diye. İngiltere Başbakanı da şunu söylemiş Kamerun. Libyalıların kendilerinden en çok ne istediğine önem verdiklerini kaydetmiş Kamerun. Ve şunları söylemiş. Arap baharının Arap yazına dönüşebileceği bir andayız ve diğer ülkelerde de demokrasi yolunda ilerlemeler görüyoruz demiş. Yani biz Libya halkına çok sıcağız, çok yakınız diye bir açıklama
ediyoruz. Ben ilk baharı mesela yaza tercih ederim. Niye hemen yaza attırmış Kamerun? Bunu merak ettim şu anda.
Evet.
Peki sevgili Bülent Çenmer, söz sizde.
Evet. Demokrasi denildiği zaman hakikaten demokrasi kelimesinin de çeşitleri ve kalitesi farklı oluyor. Bir İngiltere demokrasisi eşit değildir bir Türk demokrasisine. O da eşit olmayacaktır bir Libya demokrasisine. Dolayısıyla demokrasiden ne anladığınız ve demokrasi içerisindeki olması gereken vasıflar ve uygulamaların ne seviyelerde olduğuna göre o demokrasinin kalitesini ölçmek lazım. Belki de bir ülkenin demokratik kalitesi açısından bazı bağımsız kurumlar o ülkeye Moody's gibi not vermeli. Türkiye'nin demokrasi notu 3A.
Hocam emin olun orada da şike karış.
Şike karışabilir. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman tabii ki hani şu anda Libya ile ilgili Türkiye'nin belirli beklentileri var. Türkiye ve Libya ilişkileri biliyorsunuz özellikle ekonomi ilişkileri. Ben banka genel müdürlüğü yaptığım uzun uzun yıllarda birçok inşaat şirketimiz oraya gitmişti. Birçok inşaat projeleri almışlardı ve birçok bankalarımız Türkiye'den teminat mektupları vermişti bu şirketlerimize. Ve o şirketler oralarda inşaatları yaparken çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardı. Hatta Libya hükümeti o tarihte bu mektupların tazmin edilmesi taleplerinde bulunmuştu. Bazı talepler haksız taleplerdi. Yani olmayacak taleplerdi. Ve iki ülke arasında çok çeşitli ekonomik heyetler gitti geldi, bakanlar gitti geldi bu teminat mektupları tazminlerinin nasıl hallolacağı ile ilgili. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'deki inşaat sektörü Libya bakıldığında önemsiz bir ülke gibi görünmüyor. Çok önemli. Bir başka önemi de Libya'nın...
Hocam yanlış hatırlamıyorsam tam Kaddafi öncesinde 25 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olan bir sektörden bahsediyoruz.
Çok önemli bir bence saptama da şu. Libya'nın şu anda eğer gerçekleşirse önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 54 milyar dolarlık bir yatırım potansiyelinin olduğunu o ülkede söylüyorlar ve bu potansiyelin en önemli hangi sektörlere dağılmış diye baktığınızda yaklaşık 39 milyar lirası bu yatırımların inşaat sektörü. Yani biz Türklerin yıllardır oralarda alın teri döktüğümüz işçimizle, mühendisimizle, makine parkurumuzla, inşaatçılarımızla ve bizim en önemli gücümüz olan sahada 39 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor. Demek ki bu Türkiye açısından çok önemli bir piyasa. Çok önemli bir piyasa.
Ama hocam o sırada da Fransa olsun, İngiltere olsun, bırakın büyümeyi, ne kadar daralacaklarını hesap ederek kendi iç piyasalarında talep yaratamayacakları için bir şekilde dış piyasalara agresif olarak girmeye de çalışıyorlar. Yani öyle de bir konjonktür içindeyiz.
Bizim gücümüz şöyle oluştu. Özellikle de inşaat sektöründe. Yani bizim artık inşaat sektöründe görev yapan ve faaliyette bulunan şirketlerimiz kendi isimlerini ve markalarını dünya çapında gösterebilen ve önemli projelere imzalarını atmış. Hatta taşeron olarak başka ülkelerin inşaat şirketlerini kendilerinin altında çalıştırabilmiş önemli bir sektöre sahibiz şu anda. Ve bunu biz bir güç olarak kullanmak zorundayız.
Yani Türkiye'nin en ciddi know-how'u herhalde inşaat sektörü bu coğrafya.
Evet, yani tünel inşaatları, köprü inşaatları, havaalanı inşaat, bir de sadece sadece konut gibi basit inşaatlar da değil. Hatta konutu bile bizim inşaatçılarımız çok sofistike ve böyle kaliteli hale getirdiler. Normal konutlar yapmıyorlar artık. Akıllı çok binalar.
Tasarım ağırlığı olan.
Evet. Çok yani marka değeri olan, yaşanmaya değer yerler yaratmaya başladılar. Dolayısıyla bu saha bizim için çok önemli. Tabii ki burada bence Fransız mı Türk mü denildiğinde bizim Libya ile olan eski ilişkilerimize dayanarak bir takım akıllarda negatif ilişkiler, bir takım istenmeyen ilişkiler olsa dahi bizim oradaki inşaat sektörümüzün gücü muhakkak bize oradan ilave işler, yeni işler getirecektir. Dolayısıyla bence bu seyahatler Fransa tarafından da yapılsa, İngiltere tarafından da yapılsa bizim oralardaki varlığımız bir şekilde ispatlanmıştır. Bundan sonra da Türkiye markası ve sektörlerinin markasıyla biz buradan muhakkak geçmişe göre daha yüksek piyasa payları elde edeceğiz diye
ben
düşünüyorum.
Şunu da söylemek mümkün olabilir. Şimdi Fransızların birinci önceliği inşaat mıdır, petrol müdür mesela? Yani bizim için inşaat, onlar için biraz daha fazla petrol gözüküyor belki. Yani orada hani karşı karşıya geleceğimiz, rekabet edeceğimiz veya kıyasıya kavga edeceğimiz alanlar da sınırlı olabilir diye düşünüyorum.
Doğru.
Bu noktada.
Ve bu ülkelerin de tabii ki birazcık dinleyicilerimize fikir versin diye bir büyüklük mukayesesi yapayım. Bir ülkede biliyorsunuz mal ve hizmetlerin bir yıl içerisindeki yarattığı değere biz gayri safi milli gelirimiz diye ifade ediyoruz. Hani Türkiye'nin 750 milyar dolarlar civarında olan böyle bir gücü var bir yıllık. Bu ülkelere baktığımızda Mısır bizim yaklaşık hani yarımızın biraz fazlası, 470 küsür milyar dolarlarda. Bizim kadar yaratamıyorlar. Libya'ya bakıyoruz. Bizim 7'de birimiz. Yani bizim gücüm, ekonomik gücümüzün 7'de biri. Tunus 9'da biri. Yani bunlar göz önüne alındığında o ülkelerle Türkiye mukayesesinde Türkiye ekonomik açıdan ve değer yaratma açısından onlardan çok daha farklı ve güçlü. Nüfus ise bizde 73 milyon. Mısır'da 83. Yani Mısır bizden 10 milyon daha fazla ama bizim yarımız kadar ancak bir değer yaratabiliyor. Libya 6 küsür milyoncuk bir ülke. Tunus da 10 küsür milyoncuk bir ülke. Tabii biz bu ilişkilere baktığımızda Türkiye hiçbir zaman kendi dış ticaretinin birinci sırasında yer alan Avrupa'yı göz ardı edemez, bu kesin. Yani Türkiye muhakkak Avrupa ile dış ticaret konusunda ilişkilerini devam ettirmek zorundadır. Ama şu da görülüyor ki madem ki büyüyen gelişen bir piyasa olarak bu ülkelerde bir hareket olacak ileride. Yani bu gerçek, bir hareketler yaşanacak. Bu hareketten de biz kendi payımızı almaya çalışıyoruz.
Bakın çok ilginç bir yazısı vardı Hüsnü Mahalli'nin. Bilmiyorum göz atma şansını elde ettiniz mi? Bölgeyi çok iyi bilen bir yazar. Çok iyi bir gözlemci. Çok doğru analizleri var. O tek tek bunun analizini de yapmış. Libya'daki muhalif güçlerin içindeki önemli politik liderlerin hangi ülkeye yakın olduklarını ve geçmişlerinde hangi ülkede eğitim aldıklarını tek tek yazısında dökümünü yapmış. Örneğin bu yazısında şunları söylüyor. Laik kesimin, Libya'dan konuşuyorum, laik kesimin başındaki geçici konseyin yürütme komitesi başkanı Mahmut Cibril, CIA elemanı olduğu söylenen Mahmut Şamman, geçici yönetimin güvenlik ve petrol işlerinden sorumlu olan Ali Tarhuni ve Kaddafi'nin Birleşmiş Milletler'deki eski temsilcisi Abdurrahman Şalgam. Bunların eğitimlerinde Fransa'da ve İngiltere'de, Amerika'da, Amerika ile olan ilişkilerini tek tek analiz etmiş aslında. O kadar ilginç ki şimdiden muhalif güçlerin önünde yer alan önemli siyasi isimlerin hangi ülkelere ne kadar yakın oldukları gözlemlenebiliyor. Evet. Bunun da altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
Herhalde. Ya çünkü sonuçta sizin güç olduğunuz neyle anlaşılıyor bir yerden sonra? Bu tür ülkelerdeki nüfuz alanınızı bir şekilde geliştiriyorsunuz ama belki Sayın Şahin'in söylediklerine bir ufak ekleme de yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki biz Avrupa ile şeyimizi asla şey yapamayız. Yani ortadan kaldıramayız. İlişkimizi, dış ticaretimizin %50 hatta bazen daha fazlasından bahsediyoruz. Ama yine bir gerçek var. Önümüzdeki 4-5 yıl için bence bu pay düşecek. Çünkü Avrupa'nın kendi içinde geçtiği kriz sonuçta Avrupa'da biraz kemerlerin sıkılmasına yol açacak.
Bunu çok güzel yazmışsınız son yazınızda.
Onu ifade etmeye çalıştım
müthiş
zaten.
Müthiş analizler var. Buna programın son kalan bölümünde değineceğim ve Bülent Hocamızın da değerlendirmelerini alacağım.
Dolayısıyla Türkiye'nin en az bir yakın kısa vade şey olarak da dış ekonomi politik olarak alternatif pazarlara yönelme zorunluluğu
var. Evet, buna da ben çok katılıyorum ve diyorum ki bu Arap ülkeleri bizim için ekmeğimizin üzerine bir tereyağı bal sürer ama bizim Avrupa'nın yerine bir şekilde koyabileceğimiz Çin ve Hindistan gibi yani daha büyük piyasaların peşinde olmamız lazım ki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor yani Çin'le ne yapabiliriz diye. Yani dolayısıyla hani bir tarafta Avrupa, bir tarafta Çin, Hindistan gibi büyük piyasalar, üzerine bir iki reçel meçel olarak da Mısır, Tunus şeyler gibi.
Şimdi tabii ki Başbakan'ın gezisinde Tunus'taki açıklamalarından bir bölümünü ki Türkiye'deki modeli çok net bir şekilde tanımlama üzere yapılan konuşmasından bir bölümü seslendirme çabasında oldum. Başbakan Sayın Erdoğan gerçekten Türkiye'deki siyasi yapılanmayı komşularımıza veya baharın yaşandığı komşularımıza ifade etmeye çalışmış. Ama bu arada açıklamalarından diğer bir not da şu. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunları diyor. Doğu Akdeniz'de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Bu konuda kararlılığımızı görecek. Fırkateynlerimiz, hücum botlarımız oralarda olacak. Bu da ilginç bir açıklama. Bunun üzerinde de konuşacağız ama minik bir reklam molamız var. Bu ne anlama geliyor? Bunun da ben değerlendirmesini soracağım size. Reklamlar.
Bellona'yı seçenlere, evine döşeyenlere, fiyatını hediye ver.
Siz de evinizi Bellona ile döşeyin, 82 ekran Grundig LCD TV, çekilişsiz, kurasız sizin olsun. Maksimum karta özel, peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, 2012'de ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona bayilerinde.
Bellona benim hakkım.
İyi ki ona rastladım.
La la la la la resta. La la la la la resta. İyi bir uyku için doğru yatan resta.
Doğru yatak, iyi uyku. La resta.
İçeridekiler! Etrafınız sarıldı. Hemen atın silahlarınızı, teslim olun.
Cem, ne yapıyorsun abi?
Saklanıyorum. Abicim hiçbir şey görmüyorum. Her yerden mermiler geliyor. Ulan ilk bölümden gideceğiz vallahi.
Abi sakin ol.
Nasıl sakin olayım ya? Şuraya bak, her yer karanlık.
Göremezsin tabii.
Dalga geçme abicim ya.
Radyodayız oğlum. Görmek için televizyonu aç, televizyonu.
Memoli efsanesi TNT'de yeniden sizinle, bir dolu macera evinizde. Bu heyecanı görmek için her cuma saat 20'de TNT'de olun.
PTT kredili hesaptan hediye yağmuru. Demir inşaattan bir daire, 3 Ford Transit Connect, 25 Vestel No Frost buzdolabı, 35 Vestel LCD televizyon kazanma şansı sizi bekliyor. 14 Eylül 15 Aralık tarihleri arasında PTT kredili hesaba başvuran herkes çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Ayrıntılı bilgi için ptt.gov.tr'ye, başvuru için PTT iş yerlerine bekliyoruz.
TRT Radyo 1'de Gün Ötesi devam ediyor.
Evet, ben reklamlar öncesinde başbakanın açıklamalarından bir cümleyi seslendirdim. Gerçi İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim uzun bir süredir devam ediyor. Biz onu tartışma olanağını da yakaladık programlarımızda. Bu başlığı çok detaylı bir şekilde açmak, tekrardan üzerinde değerli düşüncelerinize başvurmak değil amacım ama sadece bu cümleden yola çıkaraktan. Çünkü artık askeri bir takım unsurların da bu tartışılır, bu konuşulan, bu gerilimli ortamda seslendirilmesi beni zaman zaman rahatsız edebiliyor. Ki başbakan da konuşmasında bunu vurguluyor. Doğu Akdeniz'de İsrail istediği gibi at oynatamayacak, bu konuda kararlılığımızı görecek. Fırkateynlerimiz, hücum botlarımız oralarda olacak. Ne anlama geliyor?
Ya tabii bu işte bir tırmandırma şey aslında. Yani çünkü işte İsrail'den Türkiye'nin özellikle Mavi Marmara'ya bağlı talepleri oldu. Birleşmiş Milletler'de arzu edilen sonuç çıkmadı, ortaya çıktı. Yani Birleşmiş Milletler'de çıkan tavsiye kararı neredeyse İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinde meşru hakkı olduğu noktasına kadar işi getiriyordu. Emekli Büyükelçi Özlem Sambert çekildi, onunla ilgili konuşmalar yaşadık vesaire vesaire. Bunlar hepimizin yakın hatırasında. Ama burada tabii risk nedir? Yani iki gücü bu kadar yan yana getirirseniz her zaman için ortaya beklenmedik sonuçlar doğması riski çıkar. Yani bu tehlikeli bir gelişme. Ha, şu anda biraz da başbakan tabii Arap coğrafyasındaki psikolojiye de oynadığı da çok açık. Yani çünkü orada bir Orta Doğu halk var. Bence şu anda Nasır'ın imajı gölgeye itilmiş vaziyette. Şu anda Erdoğan imajı ön plana çıkmış vaziyette. Fakat tabii bence İsrail'de de bu kadar abartmamak lazım. Sonuçta bir tarafta inşallah bir gün demokrasiye geçecek ülkelerden bahsediyoruz. Öteki tarafta da bu coğrafyada iki tane demokratik ülke olduğunu, demokrasi kalitesi tartışılmakla beraber unutmamak lazım. Biri Türkiye, biri İsrail. Yani şimdi dolayısıyla bu bölgenin güvenliği açısından Türkiye'nin ve İsrail'in aralarındaki bu gerginliği bir an önce bitirip, tabii Liberman tür siyasetçilerin de ortadan tasfiye edilmesiyle. Hı. Yani çünkü bu kadar şahinleşmek yani mevcut paradigmaya da aykırı bir şey. Yani şu anda dünyada yani soğuk savaşı yani benim hatıramda 1989 Kasım'da bitirmiştik. Şu anda gördüğüm biraz İsrail'in dış politikası ve manevraları hala 22 yıl mı oldu? Tabii 22 yıl öncesinde kalmış oyunun kurallarını hatırlatıyor. Şimdi dolayısıyla biz geçmiş endeksini mi yaşayacağız yoksa gelecek endeksini mi yaşayacağız? Bir kere buna da bir karar vermesi lazım İsrail yöneticilerinin ama Türkiye'nin de bu noktada biraz daha sakin davranmasını ben çok dış politika açısından yararlı olacağı düşüncesidir.
Evet hocam. Ne diyorsunuz?
Ben diyorum ki şu anda bu İsrail konusunu birazcık başbakanımız Arap dünyasındaki kendi liderliğinin yükseltilmesi açısından bir araç diye kullanıyor. Çünkü ben eminim ki kendisi de biliyor ki her iki ülkenin, İsrail ve Türkiye'nin öyle savaş gemileri şusu busu bir araya gelip de herhangi bir şeyin yani herhangi bir çatışmanın söz konusu olamayacağını bence o da çok iyi biliyor.
Yani yarım saat sonra zaten büyük güçler devreye girip
bunu bilmesine rağmen sözleriyle bunu toplum önünde ifade etmesi bence tamamen o liderlik imajını ve kendi yükselen değerini bu bölge üzerinde arttırmak maksatlı bunu bence kullanıyor. Tabii ki İsrail'in bir şekilde özür diledin, dilemedin gibi karşılıklı bizim talepte bulunmamız, onun hayır özür dilemiyorum demesi gibi konuşmaları da ben çok fazla ciddi bulmuyorum. Yani karşınızdaki birisi eğer derse ki özür dilerim, İş bitecek mi? Yani bu kadar basit mi? Bir kelimeyle içinden özür dilemeden size dese ki özür diledim. Ha tamam, o zaman iş bitti diyeceğiz. artık gemi de göndermeyeceğiz, kavgayı da bırakacağız. Bir siyaset bu kadar basit olur mu? Yani karşındaki ben özür diledim dediği anda tamam şap şup öpüşeceğiz. O zaman o
zaten
iş...
Zaten de dilemiyor, özürün yakınında. Hayır,
dilese şöyle yani dileyip dilememenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok mühim bir önemi olmamalı. Yani
Sayın
bu kadar...
Hocam, İsrail'in dış siyasetinden konuşuyoruz. İsrail dış siyaset olarak izlediği politikaları artık bence 10 yıllarca bir süre içinde oturtmuş ve bunlardan bir santim bile geri atmamayı düşünen bir ülke olarak duruyor uluslararası siyasi arenada.
Dolayısıyla ben şuna da inanıyorum. Türkiye İsrail konusundaki adımlarını atarken bu adımlarını Amerika desteksiz bir biçimde yönetebilmesi ve yürütebilmesi mümkün değil. Yani bir yerde Amerika'nın desteğiyle veya Amerika'nın onayıyla diyeyim, Amerika'nın hoşgörüsüyle, kabulüyle.
Obama ile İsrail arasındaki şu aradaki sürtüşmeyi de dikkate alırsak hocamın dedikleri tam olarak yerine oturuyor.
Yani bir yerde eğer ben diyorum ki hani Amerika İsrail gibi bir çocuğunu, oğlunu, evladını bir şekilde kendi kulağını çekemiyor ise bir hocasına çektir. Neye çalışıyor belki de. Ama bunu biz bilmiyor muyuz? Tabii ki başbakanımız da biliyordur. Dış siyasetimiz de bunu biliyordur. Dolayısıyla ben hani çok kötümser de değilim. Çok korkmuyorum da hani yarın öbür gün İsrail Türkiye arasında bir savaş çıkar falan gibi herhangi bir yatırımcı gözünde herhangi bir Türkiye ile yatırım ilişkisi olanın gözünde bunu bir risk diye algılayıp bunu fiyatlamak, buna göre bir aksiyon almak gibi bir olayın olabileceğini tahmin etmiyorum.
Peki. Şimdi artık geldik meselenin özüne. Ben bana program öncesi söylediğiniz şeyi seslendirdim. Bütün dünyada olup bitenler ekonomiyle yani başka bir de işte parayla ilgilidir dediniz. Doğru mu hatırlıyorum Sayın Baydoğlu?
Gayet tabii yani. Şimdi
hadi bakalım bir, şöyle bir röntgenini çekelim mi? Şu Avrupa Birliği'nden yola çıkarak sen şöyle dünyanın bir ekonomik son şablonuna göz atalım. Sevgili Bülent Hocam'ın da katkılarıyla. Yazınız önümde. Fransa'nın kısır döngüsü, yazının bir bölümünün bir başlangıcı, bütçe tartışmalarından giriyorsunuz ve tabii AB sürecinde yaşanan bütün detayları bir takım verilerin ışığında maddeler halinde değerlendiriyorsunuz ve spekülatif öneriler diyorsunuz bunlara. Ve ben şimdi tek tek bunları okumak yerine bu yazının rafine olan bir noktasını göz ardı etmek istemiyorum. Ciddi bir ekonomik kriz sürüyor orada. Fransa, Yunanistan'la belki de biraz gizli olarak bağlarıyla Yunanistan'da yaşadığı krizde bir sancı çekiyor. Bu sancının içinde Almanya zaten öyle duruyor. İngiltere oldum olası mesafeli durmaya çalışırken o da bu yaşanan ekonomik sıkıntılı süreçten payına düşenleri alıyor. Türkiye'nin neler yapması üzere de önerileriniz var yazıda. Bunların hepsini çok rafine bir şekilde programımızın kalan son 5 dakikasında değerlendirin. Çünkü sonra da sözü Bülent Hoca'ya
verir. Yani şöyle söyleyeyim, bir taraftan saate bakıyorum çünkü çok hızlı konuşmak gerekiyor herhalde.
Buyurun.
Yani şu anda Yunanistan iflas etmiş vaziyette. Bu nasıl deklar edilecek? Yani şu anda yapılan tartışma aslında bunun üstünde kurgulu gözüküyor Avrupa'da. Şimdi tabii Yunanistan'ın iflas etmesi ne demek? Yunanistan'ın euro alanının dışına itilmesi. Yani yoksa AB'den atılması değil. Yani ikisini de karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'de bazı yorumcular işte AB bitti artık nasıl olsa dağılacaklar diye bakıyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Euro alanıyla ilgili sınırlı konuşuyoruz. Orada 17 tane devlet var. Ve bu 17 devletten şu anda 3 tanesi fena halde tehlike sinyali veriyor. Bunlar ufak olduğu için kaldırılabilir gözüküyor. İrlanda, Portekiz ve Yunanistan. Ama arkada malum İspanya, İtalya, Fransa, Belçika diye giden iri lokmalar var. Şimdi bu koşullar altında Euro'nun geleceği tartışması. Çok basit söylemek gerekirse kriz nereden çıktı diye. Hocam biraz önce en ideal sistemde bile suistimaller olacaktır dedi. Oldu. İşte yani çünkü siz ne yaptınız euro alanına geçerken? Parayı federal yaptınız, sistemi konfederal tarif ettiniz. Yani para basan denetim altında, para harcayan denetim dışı. Sonuçta Yunanistan nasıl kişi başına 21.500 euroya gelebilir hiçbir şey üretmeksizin? Gelirse bu gelir başına. Bunu da denetlemezse Avrupa kurumları sonuçta ortadadır. Yani şimdi bir kere burada... hani kriz yok bizi teğet geçer falan filan gibi laflara da çok fazla girmemek lazım. Bir Lehman Brothers battı. Sonuçta büyük bir finans kurumuydu. Burada batan devletlerden bahsediyoruz. Şimdi bu bir yere yazmamız gereken bir şey. Peki Yunanistan'ın Euro alanı dışına atılması ve tekrar Yunanistan'ın drahmaya dönmesi senaryosu neyi neyi getirir peşinde? İşte Fransa'da çok ciddi bir zarar çıkar. Çünkü işte Société Générale'le Crédit Agricole, yanlış hatırlamıyorsam, iki bankanın anında Moody's tarafından kredi notunu düşürülmesi biraz da bu senaryoya bağlı gibi hissediliyor. Neden? Çünkü bu iki bankanın Yunanistan'da 92 milyar euroya yakın bir yatırımları var. Yani bütün bu olumsuzluk ve Yunan tahvillerini elinde en fazla tutan bu bankaların ne olur halleri diye baktığınız zaman çok net. Sarkozy'nin durumu, bu bankaları mı feda edecek yoksa tam seçim arifesinde Fransa'yı batıran adam mı olacak? Bakıyorsunuz Rubin'i zaten 8 ay önceden Fransa'nın durumunun çok işler acısı olduğunu deklare etmiş vaziyette karşımıza çıkıyor. Rubin'i bir şey söylüyorsa da illaki sonuçlanır. Yani bir de böyle bir kahin, yani baykuş ekonomisi mi demek lazım herhalde, bu tarif fena olmayabilir. Şimdi öteki taraftan AB bu durumda. Bu neyi getirecek beraberinde? Hani 70'li yıllarda eski Belçika Başbakanı'nın başlattığı bir şey vardı. Şimdi ismini hatırlamaya çalışıyorum ama neyse, pek önemli değil. Leontien de Maas, pardon, hemen ismini de zikredelim. Tek vitesli Avrupa mı, çok vitesli Avrupa mı? Şu anda Avrupa zaten fiili olarak çok vitesli. Euro alanına katılanlar ve katılmayanlar. Şimdi bu daha belirgin, yani de facto halden de jure hale, yani fiil halden hukuki hale geçmesi senaryosuyla karşı karşıyayız. Peki Türkiye bütün bunlarda ne diyor? Çünkü siz AB'ye tam üyelik müracaatı yaptığınız an itibariyle aslında AB ile aynı ortak kaderi paylaşma başvurusunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin de bir fikri olması lazım. Yani çünkü bu nereye götürür bizi? Sert çekirdekteki federal Avrupa ile esnek çekirdekteki veya işte dış halkadaki konfederal, daha esnek modelli Avrupa'ya. Türkiye'nin tercihi ne? Avrupa'nın geleceği konusunda Türkiye'nin söylüyor. Ama bu asla ve asla bizi AB sürecinin dışına itmemeli. Yani oh, AB bitti, biz artık doğuya dönüyoruz değil. Çünkü Türkiye bu noktada bir tahterevalli politikası izliyor. Yani Türkiye'de şu anda yatırım ortamının iyileşmesi, işte Türkiye'nin şu anda %8 küsur büyüme hızlarına gelmesi aslında AB ile müzakereye başlaması ve hocamın Arap Baharı ile ilgili ifade ettiği belirsizlik algılamasının Türkiye'nin üstünden kalkması ile ilişkili bir şeydir. Yani yoksa hiçbir yatırımcı kalkıp da ne üdüğü belirsiz bir ülkeye gelip yatırım yapmaz, bu çok sevdiğimiz ülkemiz olsa bile. Dolayısıyla burada da bizim realist bir şekilde AB ile ilgili, çünkü bizim sattığımız değerlere bakın, demokrasi, hukuk falan filan diyoruz Orta Doğu coğrafyasına. Onlar Kopenhag kriteri yahu. Yani AB'nin müzakere başlamanın ön koşulu kriterler ve bunlardan Türkiye'nin dönemeyeceği inancıdır Türkiye yatırımlar açısından cazibe merkezi yapan. Dolayısıyla Türkiye kafasında, bazı insanların kafasında, bırakın AB'yi biz artık başka yere gidiyoruz gibi bir saçma sapan şeye düşmemelidir, yoruma düşmemelidir. Ha, ama çok kısa vadede AB'nin nereye gittiğini çok iyi izlemesi gerekir. Çünkü bu para işleri biraz tehlikeli bu arada istedir. Ve yine çok kısa vadeli baktığımız zaman ihracat pazarını çeşitlendirmelidir. İşte o noktada bu Arap Baharı, işte Libya'sı, Mısır vesairesi önemlidir. Artı puan olarak karşımıza çıkıyor.
Peki Bülent Hocam.
Evet, ben de şunu düşünüyorum. Avrupa Birliği aslında bir hakikaten adından anlaşılacağı gibi bir birlik. Ama birlik ne konuda birlik yapılmış? İşte parasal birlik ve bunlara böyle bakıldığında parasal birlik içerisinde görev yapan, çalışan ekonomilerin kendi bütçelerini kendileri yapmaları, devlet gelirleri ve giderlerini kendilerine göre düzenlemeleri, vergi oranlarını her ülke kendine göre, yatırımlarını her ülke kendine göre ayrı ayrı yapmalarından kaynaklanan bugünkü duruma geldik, duvara vurdular. Yani birileri Avrupa'da para kazandı, birileri bunu har vurup harman savurdu. Şimdi düşünülüyor ne yapacağız diye ve tabii nasıl ki diyorum, bu sistemin bir şekilde sağlıklı yaşayabilmesi için herhalde çıkar yol şu olacaktır. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri var, bunun gibi bir Avrupa Birleşik Devletleri olmadığı sürece, yani bütün Avrupa ülkelerinin bütçe geliri, gideri, vergi oranların, paraların nasıl harcanacağı, ekonomilerinin temel göstergelerinin ne olacağı gibi konuların bir Avrupa için müşterek belirlendiği bir yapı olmadığı sürece ülkeler arasında bu farklılık devam edecektir. Birileri kazanıp birileri hala çarçur etmeye devam edecektir. Bu da bir gün gelecektir. Para kazananların tepesini arttıracaktır. Olmaz böyle şey.
Hocam attırdı zaten. Evet. Şu anda
olmaz böyle şey dedirtecektir.
Şu anda protesto
yani bakın akıyla. Yunanistan'ın şu anda 370 milyar dolar tahvil borcu var. Yani Yunanistan bir kağıt parçasının üzerine euroları yazmış borç diye birilerine vermiş. 370 milyar euro borçlanmış.
Ve yemiş.
Ve yemiş bu paraları. Şimdi İtalya'nın ise 1 trilyon 700 milyar euro tahvil borcu var. Birileri alın teriyle para kazanmış dünyada. Kazandığı bu paraların fazlalarını ne yapayım diye düşünürken gitmiş İtalyanlıların ve Yunanlıların tahvil kağıtlarını alıyorsunuz. Yani tahvil demek bir kağıt parçası. Onun değeri ancak o vadesinde parası ödenirse, faizi düzgün ödenirse bir anlamı var. Ödenmezse diyorum ki ben o kağıt parçasını çerçeveletip duvarınıza asın. Yani altına da yazın. Bir dönem böyle bir yatırım yapmıştık evlatlarım diye. Yani görsünler onlara ibret olsunlar diye. Şimdi bu kadar çok tahvili satın alan dünyada o kadar çok banka, o kadar çok ülkenin bankası da var ki bunlar bir türlü bu kağıtlar yandı diyemiyorlar. Yandı bitti kül oldu diyemiyorlar. Hı-hı. Hani nasıl biz bir dönemde bankalarımızın kredileri batmışken dedik ki bir İstanbul yaklaşımı yapalım. Batmış kredilerimizi düzgün çalıştırmaya çalışalım. Burada da herhalde böyle bir yaklaşım tarzı bulup Atina yaklaşımı, Roma yaklaşımı falan deyip bu şeyleri, ülkeleri yüzdürmek gerekiyor.
Ben bunu başından söyledim. Zaman yetmeyecek dedim. İşte gene öyle oldu. Son 30 saniye içine girdik. Bir programı daha toparladık. İki önemli konuğumuz vardı. Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Can Baydaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Bülent Şenver bizlerle birlikteydi. Program yapımcımız Sevinç Bila, teknik sorumlumuz Hüsnü Aslan, program sunucumuz ben Ümit Andul. Hepinize huzurlu, mutlu bir akşam diliyoruz. Esen kalın.